Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, Endor'un sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde daha önce bahsettiğimiz Hazreti Ali Efendimiz'in Sat Kelime-i Hazreti Ali diye edebiyatımızda, kültürümüzde çok önemli yer etmiş olan sözleri üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü Hazreti Ali Efendimizin bu sözleri bugün de hayat düsturu dediğimiz vecizelerle ifade edilen, veciz bir şekilde ifade edilen, hatta atasözleri değeri kazanmış, ibret verici, doğruya yöneltici sözlerdir. Daha önceki sohbetlerimizden hatırlayacağınız üzere Hazreti Ali Efendimiz'den bahseden dini ve la dini eserlerin hepsinde onun Hazreti Peygamber'e yakınlığı, büyük bir cengaver, kahraman, eşi görülmemiş bir kahraman olduğu, ilim meclislerine devamı, ilmi sevmesi, ilmin içinde bulunması sebebiyle ilim şehrinin kapısı olarak adlandırılmış olduğunu hatırlayacaksınız. Bu sebeple Hazreti Ali Efendimiz tıpkı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri yani hadisleri gibi onun da sözleri yani kelamı İslam ümmeti, Müslüman milletler tarafından derlenmiş, toparlanmış ve hem dini hem kültürel bir unsur olarak, hatta hem de tasavvufi demek daha doğru belki, bir unsur olarak asırlardır Müslüman milletlerin kültürlerinin en önemli kaynaklarından birisi halinde devam ede gelmiştir. Tıpkı Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifleri 40 hadis, 100 hadis, 250 hadis, 500 hadis, 1000 hadis gibi bir takım rakamlarla bir araya getirildiği gibi Hazreti Ali Efendimizin ve hatta diğer Hulefai Raşidin Efendilerimizin sözleri de daha çok yüz kelimesi etrafında sat kelime, sat Farsça'da yüz demektir. Sat kelime, sat kelimeyi Hazreti Ali, sat kelimeyi Hazreti Ebubekir, sat kelimeyi efendim Ömer yahut Osman diye adlandırılmış. Yahut da bunların hepsi bir arada sat kelimeyi çehar yarı güzin şeklinde çeşitli eserlere konu olmuşlardır. Yani bu büyüklerimizin, bu Efendimiz Aleyhisselam'ın halifelerinin, dört büyük halifesinin dünya ve ahirete müteallik rehber olucu sözleri, öğütleri bir araya getirilerek derlenmiştir. Tabii bu bir araya getirilme meselesi, bu sözlerin hemen hepsi Arapça olduğundan önce Arapçaları bir araya getirilmiştir. Sonra ana dili Arapça olmayan Müslüman milletlerin istifade edebilmeleri için bu sefer o milletlerin dillerine tercüme edilmiştir. Dolayısıyla hem bu sözlerin Arapça asılları hem de tercüme edildiği dildeki örnekleri yine edebi değer kazanmıştır. Çünkü bu eserleri tercüme eden, yani Arapçadan Farsçaya yahut Türkçeye yahut Urduca'ya nakleden kişiler de hem Arapçayı iyi bilen hem de naklettikleri Farsça, Türkçe, Urduca gibi dilleri çok iyi bilen sanatkarlardır, kalem ehlidir. Dolayısıyla bunların edebi değeri yahut etkisi yahut insanların zihninde, ruhunda, kalbinde yer etmesi iki kat müessir olmuştur. Şimdi burada hatıra neden yüz kelimesinin seçildiği gelebilir. Aziz dinleyiciler, insanların, bütün milletlerin, bütün kültürlerde bazı rakamlar bazı hususlarda vurgulamak için, bazı hususları vurgulamak için, kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Mesela üçler, yediler, kırklar bizim tasavvuf kültüründe önemli bir rakamlandırma, bir sınıflandırma, tasnif unsuru olarak ortaya çıkmışlardır. Efendim Türk kültüründe 40 kelimesi bütün Arap ve İslam kültürünün dışında önemli görmüştür. Yani efendim 40 gün 40 gece düğün yapılır. Ayrıca padişahın oğlu 40 yiğitle, 40 atlısıyla birlikte ava gider. Kızı 40 cariyesiyle birlikte bahçede erde dolaşır. Burada bu tarz rakamlara biz 3, 7, 40, 100, 500, 1000 gibi kült diyoruz. Dolayısıyla bu ne demek? Bu şu demek, bütün milletlerde bu tarz rakamların önemi var. Nasıl bir önemi var? Hem kesretten kinaye dedikleri eskilerin, yani çokluğu ifade etmede kalıplaşmış olmaları söz konusudur. Hem de hakikaten o rakamın bu laf belki çok isabetli değil ama kutsallığına inanılır. Onun için de 3, 7, 40, 100, 1000 gibi. Mesela 1001 hadiste vardır. 101 hadiste vardır. Allahü Teala'nın mesela 99 isminden bahsedilir. Halbuki biliyoruz ki eğer Esma-ül Hüsna sayılırsa bu rakam 100'ü de aşıyor. Nitekim İbn-i Macid'e mevcut bir rivayette Esma-ül Hüsna 99 Ehad ismiyle 100'e çıkarılmış oluyor. Efendim Allahü Teala Kitab-ı Kerim'inde 100 kelimesini örnek olarak bir ayette şöyle buyuruyor. Allah yolunda mallarını harcayanların misali 7 başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta 100 tane vardır. Allah istediğine daha fazla verir. Yani buradaki 100 kelimesi kesretten kinayedir. Her bir başakta pek çok buğday tanesi vardır ama bunu ifade edildiği zaman bu bir mana ifade ediyor. Bazıları işte bu rakamın sayısal değerine itibar ediyorlar. Bazıları da ayette böyle geçtiği için ona bir maneviyat atfediyorlar. Nitekim bir hadis-i şerifinde de Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Kim sabah namazının arkasından 100 kere tesbih, 100 kere tahmid, 100 kere tehlilde bulunursa, günahları deniz köpüğü gibi çok da olsa affedilir. Burada da aynı şeyi görüyoruz. İşte Efendimizin hadis-i şeriflerinde olduğu gibi diğer halifelerin ve Hazreti Ali Efendimizin de sözleri böyle 100 rakamında toplanmış ve daha çok da bizim kültürümüzde sat, yani Farsça kelime, bir kelimeyle karşılanmış. Sat kelimeyi Hazreti Ali denmiştir. Bunlar bazen müstakil eserlere konu olmuş, bazen de dini, tasavvufi, manzum, mensur yahut hem manzum hem mensur eserlerde bir bölüm halinde yer almıştır. Tüm bu eserleri, yani bu bir takım rakamlarla adlandırılan eserleri biz aynı konudaki sözler, mevzular, beyanlar olarak da ele alabiliriz. Farklı konulardaki sözler olarak da görmek mümkündür. Ama bütün bunların hepsi insanları hayra, iyiliğe doğru teşvik etmek, yönlendirmek, onlara nasihat etmek için kaleme alınmıştır. Ve ayrıca da bu güzel sözleri nakletmek, bu güzel sözleri tercüme etmek suretiyle insanların kendilerini de, bu sözleri nakleden kişilerin kendilerini de tanımalarını ve bu sözü söyleyen kişilerin ben ondan istimdad etmelerini, yani onların şefaatlerine nail olmak umudunu da içermiştir. Dolayısıyla bu hal bütün dünyada vardır, bütün dinlerde vardır, bütün edebiyatlarda, bütün kültürlerde mevcuttur. Efendim şimdi bu sözlerden seçtiklerimizin örneklendirmeye geçelim ki ben bugün size 10 kadar Hazreti Ali Efendimizin sözünü aktarmak istiyorum. Tabii önce ilk aktaracağım Hazreti Ali Efendimizin sözü dolayısıyla bir hatıramdan da bahsederek konuya girmek istiyorum. Asistanken Hazreti Hacı Bektaş-ı Veli'nin menakıb namesinin, böyle çok çala kalem yazılmış menakıb namesinin mukaddimesinde, Türkçe bir mukaddime bu, onu çözerken, eski tabirle sökmeye çalışırken, yani anlamaya, okuyup anlamaya çalışırken, cümle içinde, Türkçe bir cümle içinde Hazreti Ali Efendimiz için lev keşefe yahut küşife sırrına mazhar olan gibi bir ibare gördüm. Şimdi lev keşefe sırrı yahut lev küşife sırrına mazhar olan, ama Hazreti Ali'den bahsetmiyor. Mazhar olan o zat-ı velayet, efendim şah-ı velayet gibi bir ifade var. Ne olduğunu bir kere okumasını doğru önce yapmak için zorlandım. Sonra ne olduğunu sağa sola sormaya başladım. Hatta o yıllarda şimdiki İstanbul Müftüsü Kamil Yılmaz Hoca da tasavvuf asistanı idi. Ona yahu bu lev keşefe yahut lev küşife diye bir ibare var, ne olduğunu biliyor musun dedim. O da dedi ki yani bu işte tasavvufi bir manayı ifade ediyor olsa gerek, uzatmayalım. Sonra araştırdık, o da araştırdı, ben de araştırdım. Bunun Hazreti Ali Efendimizin mutasavvıflarca üzerinde çok durulmuş bir sözünden iktibas edilmiş, kısmen iktibas edilmiş bir ibare olduğunu anladık. O zaman şunu demiştim, yahu eskiler menakıbname okuyacak kadar bu işi bilenlere bu ibare ne manayı ifade ettiğini anlatıyor. Yani onlar, okuyanlar anlıyor. Biz şimdi bu işin güya akademisyeni olmak yolunda ilerliyoruz. Fakat bu ifadeyi ve ibareyi hem doğru okuyamıyoruz hem de ne demek olduğunu bilmiyoruz. Dünkü herkesin bildiği, bugün çok nadir kimselerin bildiği ve ilmi bir bilgi olarak karşımıza çıkan bir mahiyete bürünmüş. İşte dünkü ilmin bile cahiliyiz derken Mehmet Akif bizim halimizde gayet güzel ortaya koyuyordu. İşte bu söz aslında lev küşifel gıta'u mezdettü yakinen sözünden alınmıştı. Manası, eğer, bunu yine bir güzel tercümesi olduğu için onu seçtim, eğer dünyada mevcut olan hicabı cismani açılsa, ahirete müteallik olan yakinimde zerre kadar artış olmaz. Aslında cümlenin manası, eğer perde kalksa, efendim benim yakin bilgim artmaz. Ama burada perde dediğimiz şey, yakin dediğimiz şey tasavvufi birer kavramdır ve onları açıklamak geliyor. Onun için dünyada mevcut olan hicabı cismani, eskilerin böyle güzel tercümeleri de var. Şimdi biz bu dünyada her şeyi görebiliyor, her şeyin mahiyetini kavrayabiliyor muyuz? Hayır. Farz edelim ki bu her şeyin mahiyetini kavrama imkanına sahip olsak, görebilsek, niye önümüzdeki perdeler, zulmet perdeleri kalksa, arka planı görebilsek, arkada gördüğümüz şey bizim daha önce ona dair olan inancımızı artırmaz. Bu ne demek? Yani ben görmediğim şeye, o görmediğim şey nedir? Vahdaniyeti ilahiyedir. Yani Allah-u Teala'nın birliğine, kuvvetine, kudretine, esma ve sıfatının ihtişamına, onun karşısında bizim acizliğimize görmeden inanıyorum. Gördüğüm zaman da bunlar zaten benim kavradığım şeyler olduğundan imanımı, Allah-u Teala'ya bağlılığımı artırmaz demek oluyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in ilk vecizelerinde ben şuna da dikkat ettim. Hemen hemen bütün vecize kitaplarının çoğu bu ifadeyle başlıyor. Benim ahiret ahvalini anlamam için dünyada önüme konulan perde açılsa, yani bana ahiret hayatı ayan beyan gösterilse de bu durum bende iman noktasından bir değişiklik yapmaz, imanımı artırmaz. Ben bu keşiften önce de efendim o perdenin arkasındakini aynen görmüş gibi inandığım için imanımda bir artma söz konusu değildir. Bu gayba inancın ölçüsünü ortaya koyuyor ve mutasavvıflar da bu söze çok büyük değer veriyorlar. Bunun üzerinde şerhler, açıklamalar, hatta manzumeler yazıyorlar. Yani bu ihsan hadisinde ifade edilen hakikati de Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan ediyor. Allahü Teala'ya görmeden inanmak ve sen onu görmüyorsun bile, o seni görüyor, buna inanmak. Efendim Hazreti Mevlana bu söz dolayısıyla Mesnevisinde diyor ki, kötü huylardan kurtulmak ve o huyları iyi ahlaka dönüştürmek için öncelikle baltayı alıp Hazreti Ali gibi Hayber Kalesi'nin kapısını koparmak gerekir diyor. Sen baltayı yiğitçe vurup Ali gibi şu Hayber Kalesi'nin kapısını kopar diyor. Şimdi bu Hayber Kalesi'nin kapısını koparmak, kalenin içine girmeye engel olan bir perde gibidir. Kapıyı koparıp atınca kalenin içine giriyor ve kalede ne var ne yok insanın eline geçiyor, manzuru oluyor eski tabiriyle. Tabii kalelerde ne barınabilir? En çok da hazine barınabilir. O halde gerçek hazineye, yani o da hakikattir, ona ulaşabilmek istiyorsan perdeleri kaldıracaksın, kalkmasına çalışacaksın. Hazreti Ali gibi Hayber'in kalesini, kapısını kıracaksın ve içeriye gireceksin. Efendim bu Hazreti Ali'nin yine ifade edildiğine göre ezel aleminde kendisine verilmiş olan bir vasıf olarak gösteriliyor kaynaklarda. Allahü Teala alemi ezelde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Hazreti Ali ta o zaman bela evet ya Rabbi demiş ve bu suretle efendim imanını o zaman kuvvetlendirmişti. Bakın bu tarz eserler başkaları tarafından, yani ana dili Arapça olmayanlar tarafından nazma çekilir demiştik. Şimdi ben size 19. asrın sonlarında, 20. asrın başlarında belki demek daha doğru, Hocazade Ahmet Cevdet Efendi'nin bu sözü şöyle nazma çektiğini de söyleyeyim. Bakın bu söz Arapça, bu sözün manasını nazmen Hocazade Ahmet Cevdet Efendi şöyle ifade ediyor. Emri vahdaniyeti ben öyle tasdik etmişem. Kim yakinimde bulunmaz zerrece şek irtiyav. Kalbimdeki merkuz yakinim kabili tezyid değil, her hakikat müşkeşif olsa nazarda bir hicab. Yani eğer Allah-u Teala'nın vahdaniyetini, kudretini, birliğini, kuvvetini, esma ve sıfatını öyle candan, öyle canı gönülden, öyle görür gibi inanarak tasdik etmişim ki ben onları bizatihi müşahede ettiğim zaman şüpheye düşmem. Yani daha önce böyle düşündüydüm, şimdi gördüm farklı. Ve benim kalbimde toplanmış olan, gizlenmiş olan bu husustaki bilgi artmaz. Ne zaman her hakikat münkeşif olsa nazarda bir hicap. Her hakikat gözümüzün önünde olsa bile gene değişmez. Nitekim Abdullah Helevi adlı bir İranlı yine büyük bir şairimiz var. O da bu ifadeyi Farsçaya şöyle tercüme ediyor. Hali huldu cahim danistem be yakin ançunan kimi bayet. Ger hicab ez miyane bergirend an yakin ra zerreni fezayet. Bakın bu ifade de aynı Hazreti Ali'nin ifadesinin Farsçası. Bizim kültürümüzde Hazreti Ali'nin sad kelime-i alilerinin bazılarında önce Arapçası bir farklı hat ile, sonra Farsçası yahut Türkçesi yine bir farklı hat ile tesipli bir şekilde yazılmış nüshalar, mecmualar vardır ve bunlar da hem hat sanatları bakımından hem kitap sanatları bakımından önemli örnekler, kıymetli yazmalar, tabi ona göre de ciltler içinde muhafaza edilir ve kütüphanelerimizde pek çok örneği vardır. Bir de bu ifadelerin ayrıca levha halinde çeşitli yerlerde, durumuna göre tekkelerde, evlerde, camilerde, konaklarda asıldığını da görüyoruz. Ve Hazreti Ali'nin bu sözleri netice itibariyle bizim kültürümüze sadece söz olarak, sadece nasihat olarak, sadece yönlendirici ve rehber olucu vecizeler olarak girmiş değil, hat sanatlarında, kitap sanatlarında çok güzel estetik şekiller verilerek yazılarla ortaya konmuş örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da daha önceki konuşmalarımızda da söylediğimiz gibi Hazreti Ali Efendimizin, onun yanında diğer Hulefai Raşidin Efendilerimizin, hatta onların yanında diğer İslam büyüklerinin, ister alim olsun, ister mutasavvuf olsun, sözlerinin sanat hayatımıza bu kadar zengin bir şekilde intikal ettiğini görmemizi gerekli kılıyor. Yani İslam sanatları dediğimiz şey işte bu malzemenin üzerine kuruluyor ve her biri farklı bir şekilde eskilerin yine benim sevmeyi, kullanmayı çok sevdiğim bir tabirle tesurrun nazirin, yani bakanların gözlerini, gönüllerini, kafalarını, ruhlarını, ilimlerini, ahlaklarını süsleyen kıymetli sözler olarak ortaya çıkıyor. Efendim, sohbetimizin bu kısmında bir küçük ara vererek Hazreti Ali hakkında bir ilahi de dinlemek suretiyle konuşmamıza ikinci bölümde devam edelim inşallah. Thank you.
kendini rüyan eyleme, yıkıp mahzun gönlün viran eyleme, yıkıp mahzun gönlün viran eyleme.
Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bugünkü Edderun sohbetlerimizde Hazreti Ali Efendimiz'in Sad kelimeyi Hazreti Ali'den seçtiğimiz öğütlerini, nasihatlerini sizlerle paylaşıyorduk. Bunlardan bir başkası da çok bence önemli ve uyarıcı olan şu ibaredir. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا. Yani insanlar uykudadır. Yani bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı gaflet içindedir yahut daha doğrusu gaflet uykusundadır. Ancak öldükleri zaman bu uykudan uyanırlar. Bu vecize, Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözü mutasavvıflar arasında çok kullanılan yaygın bir ifadedir. Hakikaten insan hayatını yaşarken ne olduğunu, ne bittiğini düşünmezse, yarınını düşünmezse, ahiretini düşünmezse uykuda gibi hareket eder. Yani ne yaptığının şuurunda olmaz, farkında olmaz. Öldükten sonra uyanmak ise bir netice vermez ve insana faydalı olmaz. Nitekim Ezrail geldiği zaman ona hiç kimse biraz dur da ben tekrar şu hatalarımı gözden geçirip aynısını yapmayayım, bana fırsat ver demez. Diyemez, dese de zaten bir işe yaramaz. Çünkü ömür bitmiş, iyi işler yapma zamanı sona ermiş, tövbe kapısı kapanmıştır. Onun için İnsanlar gaflet uykusundadır, ancak öldükleri zaman uyanırlar sözü çok önemli bir dini ölçüdür. Hatta bunu sadece dini ölçü olarak da almamak mümkündür. Çünkü insan hayatının her anını değerlendirirse insandır. Gün bugün, saat bu saat, an bu an yahut dem bu dem. Veya bir başka şairin ifadesi, dem bu demdir, saat bu saat, gün bu gün. Veya yine benim Mahir Hoca'dan duyduğum bir ifadeyle, geçti mazi çekme istikbale gam, gün bu gün, saat bu saat, dem bu dem. Dolayısıyla biz anın, zamanın kıymetini bileceğiz. Onu uykudaki gibi gaflet içinde geçirmeyeceğiz. Ta ki uyandığımız zaman ahu vah etmeyelim, çünkü ölüm gelip kapımızı çalacaktır. Aslında dünya hayatı ahiret hayatına nispetle bir rüya gibidir. Uykuda görülen rüyalar nasıl uyanır uyanmaz yok oluyorsa ve efendim ortadan kalkıyorsa, bizim bu dünya hayatımızı şu misalle belki daha iyi anlaşılır. Tıpkı dünya hayatımızı bir sanal alemde gibi düşünelim. bilgisayarımızı, televizyonumuzu, videomuzu, telefonumuzu kapatınca nasıl o yok oluyorsa, gerçek aleme geçtiğimizde, yani sanal bu dünya hayatı bitip de esas ahiret hayatına geçtiğimizde, ki onun da geçme eşiği ölümdür, dünyadakilerin bir hayal olduğu ortaya çıkıyor. O zaman da Akif'in dediği gibi, hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim deme zamanıdır. Ama ölümden sonra bunu demenin de imkanı yoktur. Yine benim Mahir Hoca'dan hatırımda kalan bir beyit şöyledir. Küllü ma fil kevni vehmün ev hayal, ev ukusun fil meraya, ev zilal. Yani dünyada olan her şey vehim ve hayalden ibarettir. O halde biz dünya hayatını efendim uykuda gördüğümüz rüyalar gibi yaşarsak bundan zarar ederiz. Şair, ev ukusun fil meraya ev zilal, dünya hayatındakiler bir akistir aynadaki akisler gibi, yahut da bir gölgeden ibarettir. Dolayısıyla bu prensip insanın hayata bakışını anlamlı kılan bir prensiptir ve her şeyin bir süresi olduğunu, dünyanın geçici ve fani olduğunu anlatmaktadır. Eğer insan bu hakikati gerçekten idrak etse, dünyaya bakışı da değişirdi, hayatı da bambaşka olurdu. Ayrıca ahiret için de çok daha farklı bir şekilde çalışırdı. Bu sebeple insanların bir kısmı gaflet içinde, yani uyur gezer gibi bir hayat sürüyorlar. Ve gaflet uykusundan uyanamadan ömür bitiyor ve bu dünya hayatının faniliği, aldatıcılığı, geçiciliği iyice idrak ediliyor ama eskilerin tabiriyle bağda harabil basra. Onun için ileriyi ve geriyi düşünmeden insan iş yapmamalı, gaflete düşmemeli, gaflete düştüğü anın uyku olduğunu bilmeli ve bu dünya hayatını bir canlı cenaze gibi, bir uyur gezer gibi yaşamamaya çalışmalıdır. Bakın, Hocazade Ahmet Cevdet bu Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünde şöyle nazma çekmiş. Sırf hayalata kapılmış bir haber naim gibi ehli dünya zineti dünyaya aldanmaktadır. Ha bu gafletten olup bidar olurlar müntebeh, vakti mevudu gelip ukbaya ettik de sefer. İnsanlar dünyadan habersiz uyur gezer gibi hayaller içinde dolaşmasın, dünya zinetine, dünyanın alayişine, süsüne aldanmasın, kapılmasın. Çünkü bu gaflet uykusundan uyanıp da ölüp öbür tarafa intikal edince ve bütün bunların ne kadar boş olduğunu da o zaman işte anlar. Abdullah Herevi'nin farçasını söylemeden zamanımızı değerlendirmek için bir başka Hazreti Ali'nin sözüne geçelim. Bu da yine mutasavvıfların çok önem verdiği bir sözdür. Men arefe nefsehu arefe rabbe. Bunu biz daha çok men arefe nefsehu fekat arefe rabbe diye biliyoruz. Bu vecize de çok derin manalar içine almaktadır ve insanın kendisini bilmek noktasında bizi ikaz etmektedir. Kendini bilmek. Ne olursan ol, efendim basit bir köylüden, tarlada çalışan ırgattan, ameleden, ta devletin en üst noktasında bulunan kişiye, en zengin kişilere kadar ne olursan ol, kendini bilmez isen yapacağın hiçbir şey olmaz ve kendini bilen de Rabbinin azametini idrak eder. O azamet karşısında aczini kabul eder. Bu vesileyle eskiler derler ki ilim başka şeydir, irfan başka şeydir. Ama alim olan da arif olan da kendisini bilirse o zaman Rabbinin gücünü, kudretini daha derinden kavrar ve kibirlenmez, gururlanmaz, başkasına zulm etmez. Çünkü kendi nefsinin ne kadar aciz, zelil, aşağılık olduğunu bilen kimse başkalarını kendinden daha iyi görür ki bu bir Efendimizin de hadisidir. Ve Allah söz konusu olunca o zaman onun kudretinin karşısında aczini tam manasıyla idrak eder. Onun için yaşayarak bilmek, yani hayatta kendini bilmek çok önemlidir ve kişiyi irfan sahibi kılar. Yunus Emre'nin şu mısraları hatırıma geliyor. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Bakın, bilen insanlarda, kazanan insanlarda, üst basamaklara çıkmış insanlarda kendini bilme konusu biraz daha önem kazanmaktadır. Bu arada şunu söylemekten kendimi alamayacağım. Bugün sanal alem dediğimiz bilgisayar ortamında, efendime söyleyeyim işte modern iletişim vasıtalarında filan, insanlar o kadar çok kendini bilmezce davranıyor ki Rabbini bilmek nerede? Bir meseleyi en iyi bilen kişiye bile cahil demekten kendini alamıyor. Hakaretler, küfürler, saldırılar gırla gidiyor. Bu hem dini alanda, hem fikri alanda, hem ilmi alanda devam ediyor. Onun için önce insan kendini bilecek, sonra Rabbini bilecek. Bakın Hazreti Ali Efendimizin bu konudaki bir diğer sözü, Türkçesini söyleyeyim size vakit darlığından dolayı, kendi değerini, yerini, miktarını bilen kimse helak olmaz buyuruyorlar. Bakın bu da haddini bilmenin ölçüsünü bize hatırlatıyor ve haddini bilmek çok önemlidir kavramını zihinlerimize perçinliyor. Dünyada kendi konumunu iyi bilip haddi aşmayanlar rezil ve perişan olmazlar. Çünkü helak olmak, rezil ve perişan olmak demek, sürünmek demek. Ve kendini bilenler her türlü dünya meşakkatlerine göğüs gerip rahat ve huzur içinde olurlar. Yani kendini bildikleri için ellerindekine kanaat ederler. Ve o kanaatle onlar kendi içlerinde, saadet içinde, huzur içinde yaşarlar. Hatırlarsınız, herkes de bilir zannediyorum. Halkın çok kullandığı bir tabir vardır. İslam'ın şartı altıdır derler. Soran olunca beşini biliyorsunuz, altıncı şart ise haddini bilmektir derler. Yani bu Hazreti Ali Efendimizin bu vecisesi hakikaten mecaz manasıyla haddini bilmek İslam'ın altıncı şartıdır. Biz burada Müslümanların, Allah'a inananların, peygambere ümmet olmak isteyenlerin haddini bilmelerinin diğer insanlara nazaran daha önemli olduğunu hatırlatarak geçmek istiyoruz. Eğer bunu yapmazsak insanlar kendini bir şey sanır, kibirlenir, gururlanır ve bu yüzden de perişan olur. Hocazade Ahmet Cevdet bu sözü şöyle nazma çekmiş. Kadri insaniyetin her kim bilirse şüphesiz bahtiyardır, bahtiyardır, bahtiyardır, bahtiyar. Kendi kadrin bilmeyen biçarelerse her vakit bahtiyariye bedel, duçar zillu ihtikar. Yani bahtiyar olmak yerine zülle ve ihtikara düşerler ve kendilerini mahvederler. Hazreti Ali Efendimizin bir diğer sözü, bu sözleri ben peş peşe aldım. dil ile, söz ile, söz söyleme ile ilgili sözlerdir. Bunlardan birincisi, kişi dilinin altında gizlidir. Bu mana itibariyle biraz açıklayacak olursak, kişi konuşunca içindekini ortaya koyar. Konuşmayınca, susunca içinde ne var yahut ne yok onu ne yapmış olur? Saklamış olur. Dolayısıyla konuşunca gizlilik ortadan kalkar, konuşmayınca kimse senin hakkında bir şey bilemez. Şihab-ül Ahbar isimli bir kitapta şöyle bir ibareye rast geldim. Efendimiz şöyle rivayet ediyor. Allah şu kişiye rahmet etsin. Konuşunca hayır konuşur, bu konuşmadan kazançlı çıkar veya konuşmazsa selamette olur. Bu durumda da konuşması da susması da hayırdır. Çünkü konuşmayınca insan başına bir şey gelmez, ne olduğunu bilmez. Konuşunca da hayır konuşursa bu sefer de hayırlı bir insan olduğu anlaşılır. Dolayısıyla Efendimizin bir başka hadis-i şerifi, ya hayır söyle ya sus, Hazreti Ali'nin bu sözünün bize çağrıştırdığı bir ölçü oluyor. Hatta bir yerde okumuştum, Amerikalılar bir insanı 6 saat konuşturabilirlerse onun neler düşündüğünü, neler yapabileceğini, artısını, eksisini, kendileri için tehlikeli olup olmadığını, yani eskilerin tabiriyle mafiz zamir, içinde, zihninde, gönlünde, kalbinde gizlediklerini hemen anlayabiliyorlarmış. O zaman insan hakikaten Efendimizin ölçüsünü kendine prensip edinecek, ya hayır söyleyecek, ya susacak, yahut da Hazreti Ali Efendimizin bu sözüne göre kişiliğin dilin altında saklı olduğunu unutmayacak. Burada bir mesele daha var. Kaliteli insan dilini, Türkçeyi, Arapçayı, Farsçayı hangi dilse onu iyilikler için ve en iyi şeklinde kullanan insandır. Bakın buradan hareketle günümüzde gençlerin kullandığı dilin argo olduğunu, ne kadar kifayetsiz olduğunu, güzel fikirleri anlatmakta ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim iyi konuşan, iyi fikirlere sahip olan, iyi fikirler ortaya koyan kaliteli insanlar yetiştirmemiz icap ettiğini de hatırımızdan uzak tutmamalıyız. Efendim, Hazreti Ali Efendimizin bu konudaki bir diğer sözü, Türkçesini söylüyorum, aklı tam olanın sözü az olur. Yani akıllı az konuşur. Bizim kültürümüzde vardır ya, söz gümüşse sükut altındır diye. Burada da eğer bir kimse gereğinden fazla konuşuyorsa, o kimsenin mahiyeti ortaya çıkacağından akıllı her yerde söze katılmaz, geri durur, dinler. Bu noktada bir Arap atasözü var. Konuşan sütü sağan gibidir, susarak onu dinleyen içen gibidir. Süt sağan mı olmak istiyorsunuz, sütü içen mi olmak istiyorsunuz? Eğer sütü içen olmak istiyorsanız, ondan faydalanmak istiyorsanız çok konuşmayacaksınız. Yani buna tasavvufta da kesreti kelam derler. Hatta bu hususta bir tasavvufi kitaplarda bir hikaye anlatılır. Adamın birisi evladını terbiye için bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye göndermiş. Şeyh efendi geldiği zaman ona sormuş, evladım adın nedir? O da adını, soyadını, babasını, anasını, memleketini ifade eden bir uzun cümle kurmuş. Hoca efendi onu eğitmiş, bir zaman sonra ailesini çağırmış, alın bu eğitildi demiş. Aile sormuş, efendim bir kusuru var mı? Evet demiş, kesreti kelama müptela. Nereden anladın? Ben ona bir şey söylüyorum, o bana 10 şey cevap veriyor. Dolayısıyla akıllı az söz konuşur, az sözle maksadını ifade eder. Hazreti Ali Efendimiz'in bir başka bu manada bir sözü var. Ahmağın kalbi ağzındadır buyuruyor. Ahmak içinde olanı gizlemez. Hemen dilinin ucundadır, söyler ve bu söylediği de kendini mahkum eder. Akıllı kişiler ise içindekileri dışarı vurmazlar. Onun için bir atasözümüz vardır. Ahmak dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun derler. Çünkü ahmağın söyleyeceği bir söz senin bütün planlarını alt üst eder. Kişi arkadaşını seçerken, dostunu seçerken akıllı olmasına ve çok söz söylememesine dikkat etmelidir. Efendim, kötü huylu insanları seçtiğiniz zaman size zararı büyük olur. Hatta bu konuda Mesnevi'de bir hikaye anlatılır. Cahil ve ahmak bir kimse bir ayıyla dost olmuş. Onu yılanın sokmasından kurtarmış. Ayı da bunun yanından ayrılmamış ve onu takibe başlamış. Bir gün adam hasta olmuş, uykuya yatmış. O sırada sinekler de bu kişinin yüzüne gözüne konarak onu rahatsız etmeye başlamışlar. Ayı bu insana yardım etmek için sinekleri kovalamış fakat onlar tekrar konmuşlar. Ayı kovalamış, onlar tekrar koymuşlar. Ayı sonunda dayanamamış, kızmış. Hepsini birden öldürmek için sineklerin büyük bir taş almış ve adamın kafasına vurmuş. Tabii sinekleri öldürmüş ama aynı zamanda adamın kafasını da parçalamış. Yani ahmaklığın cezası çok ağır olabiliyor. Ahmaklık yapmamak, ahmakça laf etmemek, hani Yunus'un var ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz kavramında olduğu gibi, düzgün konuşan, doğru ifade eden kimselerle dostluk etmelidir. Efendim, sohbetimizin bu kısmını burada sona erdiriyoruz. İnşallah bir başka sohbette yine bir araya sıhhat ve selametle, afiyetle geliriz. Kalın sağlıcakla.